Ayrım 8.
Isınma çoğunlukla karışıklık ve düzensizlik getirir. Ama burada bir istisna olarak bunun tam tersi söz konusuydu. Çünkü oluşmakta olan gezegenin maddesi içlerde korlaşıp sıvılaşıncaya kadar ısınmaya devam ettikçe ağırlık gücü de içindeki cevherleri ağırlıklarına göre ayırmaya başladı. Yerkürenin niçin ağır metallerden oluşmuş bir çekirdeği bulunduğunu da böylece açıklayabiliriz. Ancak bu yeni türemekte olan gök cisiminin oluşmasına katkıda bulunan madde, bir kez bu gezegen namzedinin çekim gücüne kapıldıktan sonra, sadece içinde ve çekirdek çevresinde değil, aynı zamanda öteki bütün tabakalarda da ağırlık farklılıkları yüzünden yavaş yavaş yeni karışımlar oluşturmaya başladı. Aynı hareketler gezegenin yüzeyi içinde geçerliydi. Bugün gezegenin ancak çok derinlerinde varlığını koruyan yüksek ısının o aşamada yüzeyde yaygın olmuş olması durumunda parçalanmadan edemeyecek çok sayıda kimyasal bileşim bulunmaktaydı. Ama gene de mevcut jeolojik yapılar, yeryüzünün en dış tabakalarının hiç değilse belli bir süre yeni patlamış yanardağın lavlarını andırır bir biçimde ısındıkları bir dönemden geçmiş olduğunu göstermektedir. Şimdi geriye dönüp baktığımızda bu olup biten olayların her birinin, evrimde etkili her bir etmenin daha sonraki gelişmeler bakımından ne kadar belirleyici ve önemli olduklarını gördükçe heyecanlanmamak elden gelmiyor. Bir yandan metallerden oluşmuş bir çekirdeğin ısınma yoluyla oluşmasını mümkün kılan güneşten 150 milyon kilometrelik bir uzaklık, bir yandan bu ısıya katkıda bulunarak yer kabuğundaki maddelerin birbirleriyle kaynaşmasını ve homojen bir yüzey oluşturmasını sağlayacak miktarda, öte yandan da kabukta oluşan kimyasal bağların aşırı ısınma sonucu parçalanarak her şeyin eski durumuna dönmesine yol açmayacak kadar az ya da sınırlı miktarda radyoaktif element. Gelişmenin gelip dayandığı bu aşamada, Güneş sistemindeki bu avantajlı yerinden dünyamızın henüz en küçük bir yarar elde edemediğini söylersek, bu son açıkladıklarımızın önemini de kavramış oluruz. Buraya kadar kaba çizgileriyle yeniden kurmaya çalıştığımız öykü, erime olayları yüzünden maddeleri birbirine karışmış, iyice kayganlaşmış, bazalt ve granit türünden kayaç kütlelerinden oluşmuş yüzeyiyle hemen hemen küre biçiminde bir gezegenin doğuşunu anlatmaktadır. Bu durumda yüzeyi çıplak kayadan oluşmuş, uçsuz bucaksız uzay içinde salınıp duran bir küre, istediği kadar elverişli bir konumda bulunsun, sadece steril, yani her türlü organizmadan arınmış olmakla kalmaz, bu durumunu korur da. Dünyanın o durumda eksikliğini halen duyduğu şey bir atmosferdi. Nereden edinecekti onu acaba? Bu sorunun yanıtı basit olduğu kadar şaşırtıcıdır. Yeryüzü atmosferi ter biçiminde dışarıya atmıştır. 3. Atmosferin evrimi. Dünyanın buraya kadar anlata geldiğimiz gelişmesinin bu durağında, atmosfer diye bir şeye sahip olmasının olanaksızlığı apaçık bellidir. Sonsuz sayıdaki toz parçacıkları, milyonlarca yıl boyunca topaklaşıp gezegen büyüklüğünde bir cisme dönüşürlerken, gelişimindeki bütün maddeler neredeyse geride bir şey kalmamacasına uçsuz bucaksız uzaya dağılmışlardı. Bu arada bütün hafif elementler, işin can alıcı yanı burada yatmaktadır. Kimyasal bileşme yoluyla daha ağır elementlere bağlanamamışlarsa, geride hiçbir iz bırakmaksızın bu yoldan uzayın içinde yok olmuşlardı. Bütün bu olup bitenler, dünyanın ağır elementler bakımından evrendeki dağılım ortalamasının çok üzerinde bir paya sahip olmasını da çok basit bir şekilde açıklamaktadır. Örneğin Güneş'in kütlesinin yarısından fazlası, hidrojen atomundan %98 en hafif iki element olan hidrojen ve helyumdan oluşmuşken, geri kalan %2'sini bütün öteki elementler oluştururlar. Oysa dünyanın büyük olasılıkla demir ve nikel gibi ağır metallerden meydana gelmiş çekirdeği bile yaklaşık yerkürenin yarıçapı büyüklüğündedir. Ama öte yandan yer kabuğundaki ve bugün denizlerde ve atmosferdeki hafif ve en hafif metallerde hatırı sayılır bir orandadırlar. Burada tek bir önemli istisnayı soylu gazlar oluştururlar. Ama işte bu gazların da en belli başlı özelliği öteki elementlerle kimyasal bileşimler kurma yeteneğinden yoksun olmalarıdır. Soylu gazların nispeten seyrekliği, yeryüzünün daha önce anlattığımız soğuk yoldan doğuşunun da dolaylı bir kanıtını sunmaktadır. Bu seyreklik bugün bile bütün hafif elementlerin yeryüzünün bu gelişme evresinde ancak ağır elementlerle birleşerek yok olup gitmekten kurtulabildiklerini göstermektedir. Soylu gazların böyle bir şansları yoktu. Gene de hafif elementlerin ağırlıklarla kurdukları bağların sürekliliği, o dönemlerdeki ısıların en azından yer kabuğunda ılımlı sınırlar içinde kalmalarıyla mümkün olmuş olmalı. Bütün bu düşünceler, uçsuz bucaksız uzaya bakan yüzü yavaş yavaş soğumaya başlamışken, içi sonunda kor gibi ısınıp sıvılaşmış bir dünya görüntüsü sunmaktadır. Bu görüntünün gerçeği yansıttığı konusunda güvenilir dayanaklar mevcuttur. Elbette anlatılanların bugün hala geçerli bir durumu yansıtmaları bu güvenilir kanıtlardan biridir. Yerin çekirdeğinin dış kısmı bugün kor kor yanan bir sıvıdır. Yer kabuğunun alt tabakaları ise yeryüzünün tümüne yayılmış volkanların püskürmelerini sağlayacak kadar sıcaktır. Gerçekten de yeryüzü bugüne kadar süregelmiş gelişiminde ısısını sadece güneşe borçlu değildir. Basıncın ve radyoaktif maddenin etkisiyle ısınmış çekirdeğinin korkunç sıcaklığı bugün bile yeryüzüne kadar uzanan bir ısı akımı üretmektedir. Güneş olmasaydı da yeryüzünün ısısı hiçbir zaman uzayın soğukluk derecesine kadar düşmezdi. Ama bu gene de işimize pek yaramazdı herhalde. Çünkü dünyanın kendi ısısı çok düşük bir düzeydedir. Bu ısı ışınlarının yeryüzünde 1 santimetre kareye 1 saniyede milyonda 1 kalori sağladıkları tahmin edilmektedir. Yeryüzünün bu ısı kaybı, güneş ışınlarının sağladıkları ısıyla günde ortalama 300 kat fazlasıyla karşılanmaktadır. Sonuç olarak yeryüzündeki ısının bilançosundan tek başına güneşimizi sorumlu tutabiliriz. Ancak dünyanın kendi ısısının o gün olduğu gibi bugün de çok önemli bir sonucu bulunmaktadır: yanardağlar. Bugün yanardağ patlamaları ya turistleri çekici olaylar kategorisinde gözde bir yer tutmaktadırlar ya da bültenlerindeki felaket haberleri arasında yer almaktadırlar. İşte bu bakımdan yeryüzünde başlangıçtan itibaren volkanlar olmasaydı hayatta olamazdı dersek çok kimsenin kafası karışabilir. Nitekim bu ateş kusan dağların gerçekte püskürttükleri sadece kor kor yanan lav kütleleri değil. Oldum olası büyük miktarlarda su buharının yanı sıra azot, karbondioksit, hidrojen, metan ve amonyaktır. Başka sözcüklerle volkanlar soğumaya yüz tutmuş, dünyanın yüzünde çok gereksinme duyulan ve yer kabuğunda ağır elementlere bağlanmış olan hafif elementlerin sözcüğün tam anlamıyla gezegenimiz tarafından terleme yoluyla dışarıya atılmasını sağlayan gözeneklerdir. Volkanlar olmasaydı, yerkürenin hiçbir zaman hafif gaz biçimindeki cevherlerden meydana gelmiş bir atmosferi olamazdı. Volkan olayı aynı zamanda dünya denizlerinin de doğurucusuydu. Volkan püskürmeleriyle dünyanın içinden dışarıya taşınan maddenin miktarı çok kimsenin sandığından daha fazladır. Yerbilimciler günümüzdeki aktif volkan sayısının 500 civarında, bunların bir yılda yeryüzüne aktardıkları taş miktarının da 3 kilometre küpten daha fazla olduğunu tahmin ediyorlar. Yer kabuğunun sertleşmesinden bu yana geçen yaklaşık 4-4,5 milyar yılda yeryüzüne volkanlarca fırlatılan taş miktarı bütün kıtaların toplam hacmine eşittir. Gene volkan gazları da aynı sayılara ulaşırlar. Bu gazların %97'si su buharından oluştuğundan ve bunun önemli bir bölümün zamanla yeryüzünün büyük çanaklarına dolarak denizleri meydana getirdiğinden, bu yoldan okyanusların nasıl doğduklarını kavramak hiç zor değildir. Öte yandan yerkürenin bugünkünden daha sıcak olması gerektiği o dönemlerde gerek volkan sayısının gerekse faaliyetlerinin bugünkünden kat kat fazla olduğunu varsaymak zorundayız. Demek ki yavaş yavaş soğuyan kabuktan volkan dediğimiz supaplardan dışarıya kaçan su buharı, yeryüzünün büyük çukurlarında birikerek ilk okyanusları meydana getirdi. Birkaç yüz bin yıl sürmüş olması gereken bir süreci oldukça heyecanlı, gerilimli bir olaylar dizisi olarak gözümüzün önünde canlandırmamız gerekir. Çünkü o ilk atmosferin su buharı, yoğunlaşıp sonunda damla biçiminde aşağıya düşmeye başladığında yer kabuğu 100 dereceden daha sıcaktı. Dünya tarihinde ilk kez yağmurlar başladığında işte bu yüzden yeryüzü ıslanmadı. Düşen su damlaları sıcak bir ocağın yüzeyinden farksız yer kabuğuna çarpar çarpmaz anında su buharına dönüşüp yeniden yükseklere dönüyorlardı. Bu yoldan yer kabuğunun ısısı da çok etkili bir taşıma aracı olan buharla ve oldukça hızlı bir şekilde atmosferin üst tabakalarına, oradan da uçsuz bucaksız uzaya taşınıyordu. İşte böylelikle gezegenimiz tarihin bu aşamasında volkanlardan püsküren su buharı aracılığıyla kendi kendini soğutma sürecini hızlandırdı. Bu geçiş aşamasında bugün yeryüzünde bulunan suyun tümü su buharı halinde atmosferin içinde yer almış olsaydı, atmosferdeki basınç da 300 atmosfer, yani bugünkünün tam 300 katı olurdu. Yeryüzünün o günlerde içinde bulunduğu koşulları şöyle bir gözümüzün önüne getirmeye çalıştığımızda, karşımıza yüreğimizi hoplatacak bir manzara çıkmaktadır. İçerdiği olağanüstü yüksek miktardaki su buharı yüzünden tek bir güneş ışığı pırıltısını bile geçirmeyen bir atmosfer. Binlerce yıl ardı arkası kesilmeyen ve şiddetini tasarlayamayacağımız sağanak ve fırtınalar. Üstüne üstlük 100 derecenin üstünde bir sıcaklık ve kaynar su buharıyla kaplı bir yüzey. Aralıksız çakan şimşek ışıklarının biricik aydınlık kaynağını oluşturdukları böyle bir gezegene, o günlerde yolu düşmüş varsayımsal bir uzay pilotu bir an bile tereddüt etmeksizin geri çark ederdi herhalde. Böyle bir gök cismine inmeyi aklının ucundan bile geçirmeyeceği gibi, karşılaştığı bu nesneyi yaşamaya elverişli yerler listesinden hemen o anda kesinlikle siler atardı. Oysa bunlar özellikle yüzeyinde hayatı başlatmak üzere hazırlıklar yapan bir gezegenin koşullarıdır. Söz konusu dünyamız olduğuna göre zaten ispatı ortada, benzer koşut durumların çokluğuna baktığımızda komşu gezegenimiz Venüs'ün de şu anda hayatı hazırlayan böyle bir dönemden geçtiğini düşünmeden edemeyiz. Bu durumdan hayata kadar uzanan yol, milyonlarca yıl süren uzun mu uzun bir yoldur. Ama doğanın sabrının büyüklüğü yanında bu uzunluğun sözü mü olur? Bu yolun bütünüyle kat edilebilmesi için bir araya gelmesi gereken etmenlerin, kısacası mutlu rastlantıların sayısı, baştan şu ana kadar anlata geldiğimiz dünya tarihinin bulunduğu o aşamada oldukça büyüktü. Bir kere enerji sağlayan bir yıldızdan, güneşten en elverişli, en işe yarar uzaklığa yerleşebilmek ve bu durumu bundan böyle koruyabilmek için birkaç milyar yıl süren bir uzaklık dengeleme aşaması, öte yandan tam eksentrik olmayan, dairesellik özelliği biraz kaymış bir yörünge. Böylelikle yüzey koşullarında minimum bir yeknesaklığın sağlanması. Gezegenin ısınmasını sağlamaya yeterli ama fazla ısınıp ileride çok belirleyici bir rol oynayacak olan hafif metallerin kaybına yol açılmasını önleyecek bir büyüklük. Buraya kadar olan gelişmenin bu noktadan öteye geçebilmesi için yerine getirilmesi gereken koşulların karmaşıklığı, var olması gereken faktörlerin sayısı, göreceğimiz gibi bu andan itibaren önce yavaş yavaş derken baş döndürücü bir hızla artmaya başlayacaktır. Bir an geri dönerek, dünyanın doğumundan hemen sonra volkanların yardımıyla ürettiği atmosferi oluşturan maddeleri gözden geçirecek olursak, bu bileşime göre bu atmosferin serbest oksijenden yoksun olması gerektiğini görürüz. Gaz biçiminde hidrojen, azot, karbondioksit, su buharı, metan amonyak ve belki kükürt dioksit. İşte dünyanın kor kor yanan içlerinden yüzeye fışkırıp gezegenimizin ilk hava tabakasını meydana getiren gazlar bunlardı. Bunların arasında oksijeni aramak boşunadır. Bu bileşimdeki atmosfer bugün bizlere sadece öldürücü gelmez. Hayatın her türlüsüne de terstir. Ama gerçekte başlangıç koşulları altında bir başka adım olanaksızdı. Aslında yeryüzünün bu ilk atmosferinde özellikle serbest oksijenin yokluğu, gelişmenin hayatı ortaya çıkarabilmesi için yerine gelmesi gereken görünürdeki keyfi koşullardan sadece biriydi. Oysa bizlerin bugün azot, karbondioksit ve metandan oluşmuş bir atmosferde kısa bir an bile yaşamamız mümkün değildir. Aynı olgu bugün bizimle birlikte yeryüzünde var olan tüm öteki canlılar için de geçerlidir. Ne var ki bilimin de kısa bir süre öncesine kadar sandığının aksine hayatın öyküsü ya da tarihi yüzeyi tesadüfen hayatsever olan ve bu özelliğini başlangıçtan itibaren değişmeden koruya gelmiş bir gezegenin kurduğu sahnedeki bir ilk hücrenin ilk ilkel bir hayat çekirdeğinin tarihi değildir. Hayatsever kavramı oldukça göreli ve içeriği yoruma açık bir kavramdır. Sadece bize elverişli, rahat görüneni hayatsever olarak tanımlayıp, bu özelliklerden en küçük bir sapmayı bile hayat için gerekli koşulların ilkece zedelenmesi sayma yanılgısına ikide bir düşmekten kurtulamıyoruz. Ayrıca yeryüzünün bugünkü durumu, bütün ayrıntılarıyla başlangıçtan bu yana, hayat ile yeryüzü koşullarının kesintisiz bir geri bağlama süreci boyunca birbirlerini koşulladıkları, etkiledikleri ve değiştirdikleri bir gelişmenin ürünüdür. Bütün bunların sonucunda bildiğimiz bütün hayat biçimlerinin birbirine karşılıklı uyumlanmaları olabilecek en iyi düzeyde gerçekleşmekle kalmamış, aynı sürecin sonucunda yerin yüzü de ortaya çıkan biyolojik süreçlerle öyle bir tarzda ve öylesine kapsamlı değişimler geçirmiştir ki, olup biteni bilim adamları yeni yeni kavrayabilmektedirler. Bugün dünyanın üstünde yaşayan çok hücreli bir canlı, doğrudan atası olan kambirik organizmadan ne kadar uzaksa, tanıdığımız biçimiyle bugünkü dünyanın kendisi de bu haliyle yüzeyinde hayatın tarihi başlamadan önce İçinde bulunduğu doğal durumdan o kadar uzaktır. Hayat şaşırtıcı bir yetenekle donanmış olup, kendi gelişmesini destekleyici koşulları etkin bir biçimde sağlamaktadır. Demek ki hayatseverlik birçok kimsenin sandığı gibi bir özellik değildir. Daha doğrusu bir gezegenin sahip olduğu ya da olmadığı çok belli başlı özelliklerin gene çok özel bir biçimde bir araya gelmesidir. Kafamızı sadece dünyamızdan tanıdığımız hayat biçimlerine takmadan düşünecek olursak, hayatı mümkün kılan çevre faktörlerinin bir araya gelerek oluşturabilecekleri kombinasyonların sayısı, yeryüzünce şartlanmış hayal gücümüzle düşleyebileceğimizden çok çok fazladır. Başka türlü ifade edecek olursak, evrimin tarihini izledikçe, hayat dediğimiz olayın uyum sağlama yeteneğinin bugüne kadar hayatın gelişmesine olanak tanıma bakımından elverişli saydığımız koşullarla karşılaştırıldığında onlara göre iyice uç ve aykırı sayılabilecek olumsuz koşullarda bile hayatın kök salmasına olanak tanıdığını bize gösteren kanıtlar elde etmekteyiz. Bir zamanlar bu koşulların hüküm sürdüğü gezegenimizde daha sonra hayatın tüm zenginliğiyle ortaya çıkmış olduğunu bir an için bilmediğimizi varsaysak bile yukarıda anlattığımız nedenlerle dünyamızın o ilk oksijensiz karbondioksit, metan ve hidrojenden oluşmuş atmosferiyle her türlü hayata düşman zehirli bir ortam oluşturmuş olduğu yargısı aceleci ve yanlıştır. Gerçekten de yerküreyi saran hava tabakasının ilk haliyle dişe dokunur miktarda oksijen içermiş olmasının imkansızlığını ortaya koyan nispeten yeni bulgu, biyokimyacıların eski bir düşünce açmazını çözüme bağlamalarını sağladığı gibi aynı zamanda hayatın araştırılmasında gündemden bir türlü inmek bilmeyen ve hararetli tartışmaların odağı olmuş bir soruya da yanıt getirmiştir. Söz konusu düşünce açmazı şu görünürdeki çözümsüz çelişkiden kaynaklanmaktaydı. Birkaç belli başlı asalığı ve bakteri türünü bir yana bırakacak olursak, bütün canlılar madde özümsemesi yaparken enerji kaynağı olarak oksijene muhtaçtırlar. Öte yandan, cansız bütün cevherler oksijenin olağanüstü yüksek kimyasal etkinliğinden ötürü serbest oksijen ile buluşunca oksitlenmekte yani parçalanmaktadırlar. Peki bu koşullar altında hayat ilk kez nasıl ortaya çıkabilmiştir acaba? Bir bilim adamı gibi bu olayı kafamızda nasıl tasarlarsak tasarlayalım, ilk canlı organizmanın doğuşundan önce uzun bir organik makromoleküllerin abiyotik oluşum sürecinin yaşanmış olduğu, yani Türkçe söyleyecek olursak, belli bir ölçüde alabildiğine ilkel canlı yapının doğuşunda yapı taşları olarak atlanmaz bir basamak oluşturan o çok karmaşık ve duyarlı ilk moleküllerin ortaya çıktıkları ve bu yapı taşlarının nasılsa oksitlenmeden organik makromoleküllerin daha sonraki doğuşunu hazırladıkları bir dönem geçmiştir. Gerçekten de bu karmaşık moleküller, amino asitler ve polipeptitler, nükleik asitler ve porfirinler, en az birincisi kadar bilmecelerle dolu ikinci bir adımla nihayet canlı organizmaları oluşturacak biçimde bir araya gelene kadar dağılmadan dengelerini koruyabilmişlerdir. Kimyanın hangi yasasına bakarsak bakalım, herhangi biyoloji öncesi ya da dışı bir süreç onları meydana getirene kadar dünya havasındaki serbest oksijenin bütün bu molekülleri çoktan parçalaması gerekirdi. Bu çözümsüz görünen sorunun çözümüne giden yol metal içeren çok eski mineral tabakalarının incelenmesiyle bulunmuştur. Yer bilimciler bu türden yataklarda hava ve iklim koşullarının bıraktıkları izleri ortaya çıkarabilmiştir. Kısacası yer yüzeyinin derinliklerinde incelenen örneklerin çok uzun bir zaman süresi öncesinde yüzeydeki iklim koşullarıyla burun buruna bulunduklarını hiçbir kuşkuya yer vermeden ispat edecek izler bulunmuştur. Bundan 2-3 milyar yıl önce yer kabuğundaki katlanma ve tabakalaşma süreçleri sonucunda yüzeyden derinlere inmiş ve orada havayla bağlantıları kesilip hareketsizleşmiş bu taşlarda milyonlarca yıl yüzeyde kaldıkları halde bugünkü atmosferdeki oksijen nedeniyle hemen ortaya çıkması kaçınılmaz değişmelerin izlerine rastlanmamıştır. Bir zamanların yeryüzü taşları olan bu oluşumlardaki demir oksit iki değerliydi. Hava koşulları nedeniyle gerçekleşmiş olması gereken kaçınılmaz ilk değişmenin sonucunda bu iki değerli demir oksidin üç değerli demir okside dönüşmüş olması gerekirdi. Benzer durum demir ve kükürt içeren minerallerde de söz konusudur. İşte bu bulgular sonunda bundan birkaç yıl önce dünyamızın şimdiki atmosferinin başlangıçtaki atmosferinden farklı olduğu savı ortaya çıktı. Bunun üzerine sürdürülen araştırmalar ve incelemelerden gelen bilgiler değerlendirilince, daha önce değindiğimiz volkan olayı etkisiyle atmosferimizin ortaya çıkışına ilişkin görüşler de geçerlilik kazandı.